Merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sevgi Dili programında Sedat Altan'la birlikte bugün size tanıtacağımız aslında Türkiye'nin tanınmış sivil toplum platformu, sivil dayanışma platformu ve onun başkanı sayın Ayhan Ogan. Uzun yıllardan beri tanıdığımız bir dostumuz. Sivil toplum dünyası Türkiye'de gerçekten önemli bir vakıflar, dernekler, kuruluşlar. Türkiye'nin siyasi yapısını da belirleyen önemli organlardır. Halkımızın yaptığı, milletimizin yaptığı güzellikler, faaliyetler hep vakıf, dernekler ve platformlar vesilesiyle hem siyasi olarak yansıma yapar, hem de hizmet olarak millete geri dönüşümü olan, çok katkı veren sivil toplum dünyasıdır Türkiye'deki bu hareketler. Ayhan Ogan da hem eski tanıdığımız hem sivil dayanışma platformu da köken olarak da 400 küsur vakfın
498
içerdiği.
498 tane üyesi var, temsilcisi var. Çok geniş bir katılımla oluşmuş bir platform. Tabii özellikle demokratikleşme sürecinde Türkiye'nin son yıllarda sivil toplum örgütleri kapsamında da çok güzel atılımlar oldu. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı var biliyorsun. Aynı zamanda bütün milliyetçi ve muhafazakar cephede özellikle olan vakıflarımızın temsilcisi oldu. Bir platform vakıftır Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı. Ayhan Ogan abimiz orada da görevi vardı.
O aynı zamanda İslam Dünyası Sivil Toplum Birlikleri'nde de kuruluşunda da genel sekreterlik
yapmıştı. Evet, o da çok önemli. Özellikle İslam Dünyası'nın kardeşliği, birlikteliği üzerine kurulmuş bir platformdur. Çok bereketli, başarılı oldu. Son 10 yıllık süreçte birçok toplantıya imza attı bu kuruluşlar. Birçok açılıma vesile oldu. Zaten basında da sürekli gündem olan konularla biliyorsunuz, verilen ilanlarla da aktif bir şekilde yer alıyorlar. Bugün birçok konuyu konuştuk Ayhan Ogan'la. Oradaki konu başlıklarıyla ilgili de güzel filmlerimiz vardı A9'da. İstiyorsan öncelikle, çünkü Ayhan Ogan abimiz aynı zamanda Akil İnsanlar heyetinde, Doğu Anadolu Bölgesi heyetinde de aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor. Halen de Güneydoğu Anadolu'ya yönelik de çok derin bir bilgisi var. Çalışmaları sürüyor. Konuştuğumuz konulardan istiyorsan en önemli konu, zaten bunu sivil danışma platformu her zaman vurguluyor. Ayhan Ogan abimiz de vurguluyor. Bir kere PKK ve HDP Kürtlerin tek temsilcisi değil, yetkili temsilcisi de değil. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir adlı bir filmimiz var. İstiyorsan onu izleyip sonra devam edelim tekrar sohbetimiz.
PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. PKK'ya yakınlık duyan bazı sol kesimler, özellikle son dönemlerde Batı basınında PKK'yı sözde topraklarını savunan kahramanlar ordusu gibi göstermektedir. Oysa PKK ne tüm Kürtlerin temsilcisi ve koruyucusudur ne de kahramandır. PKK yıllarca gerilla taktikleri kullanarak, yani korkak ve sinsi yöntemlerle Türk askerine karşı mücadele etmiştir. Ancak ovada yüz yüze bir grupla mücadele edecek tecrübeye, daha da önemlisi cesarete sahip değildir. Bu nedenle IŞİD'e karşı Suriye'de kara savaşı yürütebilecek en son grup PKK'dır. Nitekim IŞİD'in Kobani saldırılarının başladığı günlerde kadınları, çocukları ve yaşlıları bırakıp kaçmaları, PKK yöneticilerinden Cemil Bayık'ın Kobani'de coğrafi koşullar bizim çarpışmamız için uygun değil açıklamaları bu gerçeği teyit etmektedir. Batı'da hakim olan yanlış kanaatlerden biri PKK'nın Kürtlerin temsilcisi olduğu düşüncesidir. PKK yurt dışında etkin propaganda gücü olduğu için böyle bir imaj oluşmaktadır. Oysa Kürtlerin sosyo-kültürel yapıları PKK gibi bir örgütü kabullenmelerini en baştan imkansız kılar. Kürtler, dindar, aile bağları güçlü, geleneklerine sadık, sevecen ve barışsever bir halktır. PKK ise tüm dinlere karşı, Allahsız, aileye karşı, ahlaki değeri olmayan bir örgüttür. Dolayısıyla Kürtlerin isteyerek ve gönüllü olarak PKK'yı benimsemesi mümkün değildir. PKK'nın Kürtler üzerindeki hakimiyeti baskı ve zorla oluşturulmuş bir hakimiyettir. PKK 1980'lerde adını Türklere değil Kürtlere yaptığı terör eylemleriyle duyurmuştur. Strateji olarak önce Kürtler arasında dehşet salmayı, bu yolla güç tesis etmeyi benimsemiştir. İlk hedefi kendisine muhalif veya alternatif olan diğer Kürt örgütler ve siyasi hareketler olmuştur. Bunları acımasız cinayetlerle bertaraf ettikten sonra sivil Kürt halkına yönelmiş ve eylemleriyle "Biz burada devletten daha güçlüyüz. Bizim yanımızda olmazsanız size yaşam hakkı tanımayız" mesajını vermiştir. Bugün de hala aynı tutumuyla Kürtlerin bir kısmını etkisi altında tutmaktadır. PKK'nın kadın çocuk ayırt etmeden masum Kürt halkını hedef alan eylemlerinden bazıları şunlardır. 20 Ağustos 1987'de Mardin'de Şehmus Arık isimli Kürt vatandaşının evini basıp Kalaşnikovlarla katliam yapan PKK'lılar iki kadın, üç çocuğu öldürdü. 4 aylık Hamza öldürüldüğünde beşikte uyuyordu. 9 Temmuz 1989'da Diyarbakır'ın Kırım köyüne baskın düzenleyen PKK'lı teröristler 3 yaşındaki bir kız çocuğunu öldürdü. 10 Mayıs 1988'de Mardin'in Nusaybin ilçesinde 15 sivil Kürt vatandaşı öldüren PKK 6 çocuğa da acımamıştı. Kız bebeklerden birisi beşiğinde uyurken katledilmişti. 10 Haziran 1990'da Şırnak'ın Çevrimli köyüne saldıran PKK 27 sivili katletti. Teröristlerin öldürdüğü 27 kişinin 11'i ise çocuktu. 19 Ağustos 1992'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sivil vatandaşlara saldıran PKK, kundaktaki bir bebeği de makineli tüfekle taradı. 22 Ekim 1993'te Siirt'te 22 Kürt vatandaşımızı katleden PKK'nın hedefinde yine kadın ve çocuklar vardı. Baskında 13'ü çocuk ve 9'u kadın, sivil insanlar hunharca katledildi. 24 Temmuz 1994'te Van'da Atabinen köyünü basan PKK'lı teröristlerin hedefinde yine kadın ve çocuklar vardı. 6 kadını yataklarında katleden PKK, annelerinin yanında uyuyan 3 bebeği de öldürdü. Görüldüğü gibi PKK'nın lideri Öcalan'ın bebek katili ismini alması varsayımsal değil, somut örneklerin neticesinde gelişen bir durumdur. Burada sadece bir iki örneğini verdiğimiz bu şiddet, tırmanarak gelişmiş, 1980 ve 90'larda Türkiye'de aktif olan derin devlet yapısının da desteğiyle PKK, Kürtler üzerinde şiddete dayalı hakim güç haline gelmiştir. PKK terörü sebebiyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 bini geçmiştir. Şehit olan Türk asker, polis, öğretmen ve diğer devlet görevlilerinin yanı sıra bu 40 bin kişinin büyük çoğunluğu Kürtlerdir. Özetle, on binlerce Kürt'ü terörle yok eden PKK, bölgedeki en büyük Kürt düşmanlarından biridir. Kürt halkı, PKK belasından tam anlamıyla kurtulacağı günleri özlemle beklemektedir.
Evet, terör örgütü doğudaki kardeşlerimizin temsilcisi olamayacağı gibi bilakis onların üzerinde baskı kuran ve 30 yıldır onları o felaket yapıya sürükleyen bizatihi kendileri zaten. O nedenle şu dönemde ilerleyen süreçte aslında bizzat kendisinden önce dinlesek belki Ayhan abinin daha iyi olacak. İstersen önce Ayhan Oga'nın röportajını izleyelim. Daha sonra oradaki detaylar üzerinde de konuşmaya devam ederiz inşallah. Evet, Sivil Dayanışma Platformu'nda Sayın Başkan Ayhan Ogan'la birlikteyiz.
Hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Bu güzel merkezinizde bizi ağırlıyorsunuz. Allah razı olsun. Ayhan abi diyeceğim çünkü geçmişten yakın dostluğumuz, kardeşliğimiz var. Ve sizin hizmet alanında da yani vatana, millete, birliğe, ülkenin ve ümmetin güzelliğine hep böyle güzel hizmetleriniz ve geçmişinizde sizi çok iyi tanıdığımız için başka Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nda sonra İslam Dünyası Sivil Toplum Birliği'nde hem İslam dünyasına hem memleketimize hem dünyaya çok güzel hizmetleriniz halen devam ediyor. Allah razı olsun. Son olarak Akil İnsan grubunda Doğu tarafındaydı değil mi sizin?
Doğu Anadolu'da.
Doğu Anadolu'da. Evet, oradan başlayalım o zaman. Özellikle bizim Kürt kardeşlerimiz ve bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, dirliğimiz konusunda sizin biraz görüşlerinizi alalım abi.
Ya bu çözüm süreci hem Türkiye açısından hem önümüzdeki süreçte İslam dünyasında örneklik teşkil etmesi açısından çok önemli bir süreç. Bir defa biz Kürtler Müslüman bir halktır. Bizim bir dinde kardeşliğimiz var. Bir tarihsel beraberliğimiz var, 1000 yıllık. Birçok yerde söyleniyor işte. Yani tarihsel siyasi birlikteliğimiz aslında 1000 yıldır. Siyasi, askeri, kültürel. Daha öncesi de var. Ama siyasi, askeri, kültürel olarak bir olmamız bizim 1000 yıllık bir süreç. Bu öyle insanlık tarihi açısından azımsanmayacak bir süreç. Türklerle Kürtler arasında bu şey o kadar ileri derecede ki, yani mesela Kürt halkı Türklere yakınlığı kadar diğer bölge halklarına yakınlık hissetmediğini ben gözlemledim. Yani gözlemliyorum. Mesela Kürtler, Türklerle evlilik oranları, iş yapma oranları, beraber yaşama oranlarına baktığınız zaman diğer bölge halklarından daha fazla Türklere yakındırlar. Yani bir tarihsel beraberliğimiz, tarihtaşlığımız var. Bir dinde kardeşliğimiz var. Müslüman bir halk. Burada beraber yaşadığımız bir halk. Ve üçüncüsü de bir demokratik hukuk devletinde bizimle bu ülkede, bu devlet içerisinde kurucu eşit haklara sahip bir halk. Çünkü Osmanlı'dan, Selçuklu'dan itibaren Osmanlı süreci ve Cumhuriyet sürecinde biz beraber bütün buradaki sorunlarla yüzleşmişiz, beraber karşılaşmışız. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman bizim Kürtleri siyasi yapının dışına itecek, ayrımcılığa tabi tutacak cumhuriyet politikalarından artık vazgeçmemiz lazım. Bu politikalar yanlıştı ve yanlış sonuçlara yol açtı. İşte PKK gerçeği bunun bir sonucudur. Yani bizim burada doğru bir siyasi yapı kuramamamızın temel neticesi olarak karşımıza çıkıyor ve buraya çok büyük acı faturası var. Hem Kürt halkına hem diğer bu bölgede yaşayan unsurlara. Buranın istikrara ihtiyacı var, huzura ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var. Çünkü burası bütün İslam coğrafyasının başıdır, merkezidir. O açıdan bizim bu sorunu çözmemiz çok elzem.
Siz zaten doğuda hem kendiniz bizzat müşahede ettiniz, zaten evet. Dostlarınız var. Sivil dayanışma platformu olarak yıllardan beri. Kürt kardeşlerimiz de birlik beraberlikten yana, evet. Değil mi? Ayrılık isteyen kimse yok.
Yok, yani orada çok marjinal kesimler dışında ki onlar bitmez, yani o marjinal kesimler olacaktır her zaman. Ayrılık isteyeceklerdir, başka ideolojiye dayalı bir siyasi orada yapı isteyeceklerdir. Farklı talepleri olacaktır ama bunların toplumsal karşılıkları yok. Toplum hakikaten, yani bugün BDP'ye, HDP'ye oy veren kesimlerin de büyük çoğunluğu dindardır Kürt halkı. Ve son derece dindardır. Yani dinine bağlıdır, ahlaklıdır, saygılıdır, hürmetkardır, misafirperverdir. Yani o açıdan onların talep ettiği bir siyasi, ideolojik ayrı devlet yapısı veya özerk devlet yapısı, bir defa kendi bölge halkı tarafından kabul edilmeyen bir yaklaşım. Burada bunu geçenlerde Sayın Başbakan da ifade etti. Kürtler bir devlet arıyorsa Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. bu çerçevede olayı değerlendirmemiz lazım. Ve bölge halkının talebi de çok büyük çoğunlukla budur. Çok marjinal şeyleri saymıyorum. Bu yönde de ben çok iyi bir mesafe alındığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de 10 yıl öncesine düşündüğünüz zaman konuşulamayacak meseleler, bu konular tabu idi. Bugün bu meseleler rahatlıkla konuşuluyor ve bir çözüm yoluna aklı selim içerisinde kavuşuyor. Bir takım bizi inciten, yaralayan ifadeler, durumlarla karşılaşıyoruz ama bunlar da bu tür süreçler içinde, bu tür kanlı süreçler içerisinden geçmiş bir sorunu düzlüğe çıkarmak çok kolay değil. Bunları da normal görmek lazım. Çok fazla ajite edip üstüne gitmemek lazım. Ve bu marjinal unsurlara da fırsat vermemek lazım. Yani devlet bütün vatandaşlarının güvenliğini sağlaması lazım. Huzuru sağlaması lazım. Bölge halkının talebi de çok büyük çoğunlukla böyledir yani.
Biraz evvel siz ifade ettiniz zaten Ayhan abi. Bu başbakanımızın çok güzel bir söylemi oldu bu konuda. Aynı zamanda cumhurbaşkanımız da her zaman tek devlet, tek millet ve tek bayrak olacağımızın garantisini kendi bizzat çok kez ifade etti. Fakat şimdi tabii dediğiniz gibi bu marjinal gruplar dediğiniz PKK'nın da silaha dayalı bir bölgede otoritesi var. Yani tabii inşallah bu tahakküm de kalkacak da kardeşlerimiz üzerinden. Bunların bir beklentisi var açıkça. Yani bir özellik ve ayrı devlet olma beklentisi zaten biliyorsunuz. Komünizmde bu net bir şeydir, ideolojidir. Buna karşı en nihayetinde yani çözüm sürecinin varacağı süreçte tabii ki Türk halkı olsun hiçbirimiz asla ve asla böyle bir şeye müsaade etmeyiz, göz yummayız. Ne tip bir gelişme olur yani, nasıl öngörüyorsunuz abi en nihayetinde? Çünkü beklentileri en azından bir kısmın o gibi gözüküyor.
Ya şimdi şöyle, bu beklentisi olabilir. Yani herkesin farklı beklentileri var. Yani siyasi partiler açısından da farklı beklentiler var. Hiç birbirine uymuyor. Öyle bir süreçten geçiyoruz ki üstelik hiç birbiriyle bir araya geleceğini düşünmediğimiz siyasi grupların birlikte hareket ettiği bir, yani çok şaşırtıcı bir süreci de beraber yaşıyoruz. Yani burada onların beklentileri olabilir ama bunun, ben şuna bakarım, temelde belirleyici olan sosyolojidir. Yani siyaseti de belirleyici olan sosyolojidir. Eğer sosyolojik bunun bir karşılığı yoksa, bir toplumsal bunun gerçekliği yoksa, bir gerçekliğe dayanmıyorsa, burada bu beklentiler mühendislik çabası veya fanteziden öteye geçmez. Yani bu konuda onun için ben rahatım. Bunun çünkü Türkiye'de komünist bir orada özerk siyasi yapı kurulmasının ne tarihsel bir karşılığı var, ne sosyolojik bir karşılığı var, ne de siyasi bir gerçeklik olarak önümüzde duruyor. Yani bu bir hayal, ütopya, birilerinin ütopyası olabilir, birilerinin beklentisi olabilir ama bunun ben siyasi bir gerçekliğe dönüşmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Silah da olsa silahla da yapamazsınız bunu. Çünkü burada temel siyaseti belirleyen sosyolojik gerçekliktir. İşte AK Parti'yi anlayamıyorlar. Makarna kömür dağıtıyor, işte yok efendim şöyle yapıyor böyle yapıyor da iktidara geliyor. Değil. Yani bunun bir sosyolojik karşılığı var. Bugün AK Parti'nin uyguladığı politikaları bu millet 100 yıldır bekliyor idi. Bunu doğru anlamak lazım. Yani siz mühendislik faaliyetleriyle bir proje uygularsınız toplum üzerinde. Çok çok olursa 50 sene 100 sene devam eder ama etmez yani. Bunun bir şeysi olması lazım, dinamiği olması lazım toplumsal.
Ayhan abi dedikleriniz çok güzel zaten, hakikaten de bu Kürt-Türk kardeşliğinin hem bir gerekliliği hem zaten sosyolojik, tarihsel bir süreci. Ama şu da var, biz son dönemde özellikle PKK'nın bölgede dindar ve mütedeyyin insanlara yönelik özellikle saldırılarda bulunduğunu görüyoruz. Belli bir partinin sempatizanları oluyor veya sırf sakalından ya da namaz kılmasından ötürü çirkin hamleler oldu. Tabii bu konuda Allah razı olsun, sizin sivil dayanışma platformu olarak belli açıklamalarınız oldu, toplantılarınız oldu. Yine başka kardeş vakıfların bölgedeki kanaat önderlerini, din adamlarını, melleleri bir araya getiren çalışmaları oldu. Zaten oradaki kardeşlerimiz de herhalde beklentisi biraz hepimizin sahip çıkması, tek bir ses olup bir birliktelik halinde hareket edilmesi. Çünkü öteki türlü herhalde PKK'nın da bu kesime yönelik bir azgınlığı olacak gibi duruyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ya şimdi zaten o anlayış, bugün Batı'yla da aynı sorunu yaşamıyoruz mu? Yani Batı'yla da aynı sorun var. Yani bu tür materyalizmden beslenen fikirler bunlar. Yani son 300 yılın modernitenin, kapitalist modernitenin önümüze çıkardığı fikir akımları. Bu fikir akımları az da olsa taraftarlar buldu İslam dünyasında. Bizim coğrafyamızda da, Anadolu'da da karşılıklar buldu ama bunlar çok sınırlı, marjinal kaldı dediğim gibi. Bir de altını çiziyorum. Şimdi bu materyalist kökenli fikir akımları, ideolojiler, şimdi bunların aslında kendisini ne kadar hoşgörülü, ne kadar anlayışlı, eşitlikçi, adaletçi, ahlakçı tanıtsa da kendisinden ayrı olana hiç tahammülü yok. Bugün Batı'nın yaşadığı sorun da bu. Yani liberalizm de dahil, bakın en özgürlükçüsü liberalizm de dahil, bunların kendi fikirlerinden ayrı, kendi yaşantılarından ayrı, kendi inanç ve anlayışlarından ayrı bir inanç ve anlayışa, yaşantıya, fikre, ideolojiye tahammülleri yok. Bu tahammülleri olmadığı için biz bu sorunları yaşıyoruz. Aynı sorun bölgede de yaşanıyor. Ama bakın bizim işte tarihsel şeye baktığımız zaman bu coğrafyada İstanbul en güzel örneklerden birisi. Yani bu şehir bir İslam şehri olarak bu coğrafya içerisinde bütün felsefi akımların, yaşam tarzlarının, inançların, dinlerin, mezheplerin, ırkların, etnistelerin beraber yaşayabildiği bir şehir. Neden dolayı? İşte bunun temelinde buranın İslam şehri olması bunu belirliyor. Yani bir medeniyet, İslam medeniyetinin böyle bir kuşatıcılığı ve genişliği var. Ama bu 300 yıllık kapitalist moderniteye dayanan bütün materyalist, modernist ideolojilerin farklı düşünce ve yaşam tarzlarına tahammülü yok. Bunu ben çok açık bir şekilde ifade edebilirim.
Bu konuyu İslam dünyasına yansıttığımızda, İslam dünyası, sivil toplum birlikleriniz genel sekreterlik yaptınız ya, değil mi? Bu bütün İslam dünyasından sivil toplum kuruluşlarının katıldı. Geniş bir platform bu. Bütün oradaki halkları, kardeşlerimizi kapsıyor sonuçta. Evet. Tabii oradaki devletlerin yönetimleriyle halklar arasında farklar var. Evet. Halklar kardeşlikten, birlikten yana ama yani bu birlikteliği, o güçlü bir birlikteliği sağlamamız gerekiyor herhalde, değil mi? Yani o tahammülsüzlüklerin aşılması, bu barışın olması, savaşların sona ermesi için. O birliğin biraz daha sıkı hale gelmesi gerekiyor.
Şimdi tabii bu aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi İslam dünyasında yaşayan halk birbirleri arasında bu bir sıkıntı yok. Yani bir sorun yok. Aksine kendilerini bir ümmet olarak, bir olarak zaten görüyorlar. Ve burada siyasi, iktisadi, kültürel, her türlü birliğe açık bu insanlar. Bu zaten esas küresel hegemonya için tehdit bu oluşturuyor. O açıdan İslam dünyasındaki bu suni sınırlar üzerinde kurdukları siyasi yapıların başına hep dikkat ederseniz halkın bu taleplerinin tam tersi işleri yapacak, halkın beklentilerinin tam tersi işleri yapacak, daha çok azınlık kesimlere dayanan diktatör rejimler getiriliyor. Bunlar yani tesadüfi değil, bunlar bilerek isteyerek destekleniyor. İşte Mısır'da Sisi örneğinde olduğu gibi, işte Körfez ülkelerinde bazı emirlerin, şeyhlerin ailelerinin desteklenmesi gibi. Bunlar bile isteye yapılıyor ve bunlar üzerinden bu İslam Birliği'nin gerçekleşmesi engelleniyor. Benim gördüğüm bu. Bunun için bizim bu halk içerisindeki İslam ümmeti, alemi İslam içerisindeki iktisadi, siyasi, kültürel, sosyal bütünleşmeleri geliştirecek bütün projeleri yapmamız lazım. Bütün işlere ön ayak olmamız lazım. Ve bunları ancak bu şekilde bu siyasi yapıları değişime zorlamamız lazım. Bir hukuk içerisinde bu adalet talebidir aynı zamanda. Çünkü bu tür siyasi yapılar bölgede adaletsizlik, hukuksuzluk ve zulümle sonuçlanıyor.
Evet, o zaman Batı'nın gösterdiği, sizin zikrettiğiniz tahammülsüzlüğü, biz Kur'an'ın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize gösterdiği o üstün ahlak içindeki tahammül ve sevgi, anlayışla, yani Müslüman camiaların ne kadar farklı mezhep, meşrep de olsa birbirine bu şekilde yaklaşması gerekiyor. Onun altyapısı için, değil mi?
Evet. Yani bütün bizim İslam tarihi, 1400 yıllık tarihimiz içerisindeki ana damar, ana yaklaşım da budur zaten. Ve bizim İslam şehirlerini kuran, bizim medeniyetimizi kuran ana yaklaşım da budur. İşte bu ana yaklaşımı da bozmaya dönük çok büyük operasyonlar yapılıyor son dönemde. İşte haricilik yaklaşımları desteklenerek Batı tarafından bunlar hatta devletleştirmeye çalışılarak İslam içerisine, kendi içerisinde bir fitne sokmaya ve esas 300 yıllık küresel hegemonyanın hakimiyetini yıkacak olan muhalefetin, esas İslam aleminden doğacak olan muhalefetin doğuşunu önlemeye dönük, İslam alemini terörize etmeye dönük, terörist gibi göstermeye dönük bir takım planlı projeler de aynı zamanda yapılıyor. Aynı bu saldırılar yapılıyor. Onun için çok hassas bir, yani insanlık tarihi açısından örtülü bir savaş yaşıyoruz. Yani çok sürecin hassaslığı buradan geliyor. Bu çözüm süreci de bunun içerisindedir. Yani örtülü bir savaş yaşıyoruz. Bizim bir içimizde sorunların devam etmesi, çatışmaların devam etmesi, istikrarsızlığın devam etmesi adına dışarıdan bir hamle var. İçeriden de bu dışarıdaki hamleyi yapanlarla siyasi makam, ikbal, hırs, dünyevi hırslar, şahsi menfaatler için birliktelik yapanlar var, ittifak yapanlar var. Maalesef o açıdan da çok ibret verici bir süreç. Bütün herkesin burada çok uyanık olması lazım.
O zaman iyilerin ittifakı şart.
İyilerin ittifakı şart, cesareti şart ve bütün cephelerde, yani basında, efendim medyanın yazılı, görsel bütün kollarında, sivil toplumda, siyasette, kültür alanında, özellikle sanat alanında, ticarette, bütün alanlarda topyekün bu mücadeleye yürütecek kadrolara ihtiyacımız var. Kadroları yetiştirmeye ihtiyacımız var. Önümüzdeki süreç, yani bu küresel hegemonyanın çöküş sürecidir. Bu açık. Bunun bütün işaretleri ortada. Ama bu bugünden yarına olmaz. Yani bunlar Nasıl ki Osmanlı 130 yılda Cumhuriyet'e dönüştüyse, değişim kararı aldı. 130 yıl sonra Cumhuriyet'le sonuçlandı o değişim kararı. Yani şimdi biz değişim kararı aldık. Bu yani bu değişim süreçleri böyle 100 yıllık, 50 yıllık uzun süreçlerdir. Bu değişimlerin olabilmesi işte bu karşımızdaki hegemonyanın da pozisyonuna bağlıdır. Onun aynı zamanda zayıflaması, küçülmesi de aynı süreçleri içerir. Bizim ayağa kalkmamız da bu kadar uzun süreçleri içerir. Uzun vadeli planlamalar, hesaplamalar yaparak bütün alanlarda mücadeleyi sürdürmemiz ve daha çetin mücadelelere hazırlık yapmamız gerekiyor.
Aynen abi, çok teşekkür ederiz, inşallah vakit ayırdınız bu dar süreçte. İnşallah Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin dediği gibi, inşallah en gür ses İslam'ın olacaktır. Cenab-ı Allah inşallah çabuklaştırır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de müjdeleri aslında çok da uzak olmadığını, yakın olduğunu gösteriyor. Dediğiniz gibi el birliğiyle gayret edip Allah'tan da İslam birliğinin bir an önce bütün dünya için, sırf Müslümanlar için değil, bütün dünya halkları için oluşmasını, tesis etmesini canı gönülden temenni edelim inşallah.
Amin inşallah.
Evet, Ayhan abi de çözüm süreci ve gündemde olan konularla ilgili sağ olsun çok güzel bilgiler verdi. Çok güzel de temennilerde bulundu. Çünkü şu an bütün halkımızın da aklında olan sorular bunlar. Başbakanımız olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, bölünmez bütünlüğümüzün teminatını sürekli zaten zikretmekteler. Tek bayrak, tek millet, tek devlet. Ama tabii her zaman hocamızın da vurguladığı gibi, bizim de Ayhan abiye soru olarak yönelttiğimiz gibi, PKK'nın da marjinal bir kitle ve komünist bir kitle olarak Ayhan Ogan hocamız da onu vurguladı. Komünist yapısı ve tabii bir beklentisi var. Bu beklentinin tabii bir temel bulamayacağı, çünkü Kürt kardeşlerim son derece dindar, manevi geleneklerine çok bağlı, ailelerine bağlı, komünizme taban tabana zıt güzel ahlaka sahip bir topluluk. Tabii ki bulamayacak ama bu kitlenin de böyle bir PKK'nın da talebi var. Dolayısıyla istenen, aslında PKK'nın istediği, dillendirdiği ve onun paralelinde hareket eden partinin de dillendirdiği aslında bir demokratik özgürlük değil, bağımsız komünist bir Kürdistan devleti kalplerinde olan, zikirlerinde olan o. Ama bunu da çok güzel bir şekilde, tabii en güzel şekilde, yine hocamız ilgili filmde, onun fikirlerinden hazırlanarak yapılan ilgili filmde çok güzel vurgulamıştı. İstiyorsan onu bir seyredelim, onun üzerinden yine devam edelim.
Bölgede demokratik özellik değil, bağımsız komünist Kürdistan kurulmak isteniyor. ABD ve Avrupa derin devletlerinin yaklaşık 100 yıldır Orta Doğu'da bağımsız Kürdistan kurma hayali var. Hayal ettikleri bu devlet, Marksist, Leninist, Stalinist bir proletarya diktatörlüğü olacak. Bu planın gerçekleştirilmesi için Güneydoğu'nun ülkemizden koparılması gerekiyor. Komünist bir terör örgütü olan PKK da söz konusu derin yapıların bu amaçla, yani bölgede Kızıl Kürdistan kurmak için kullandıkları bir örgüt. Yapılan plan çok açık. Güneydoğu'da özerklik oluşturulacak, bu özerk yapı Türkiye'den ayrılacak, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye'yi de içine alan bağımsız komünist bir devlete dönüşecek. Bu kızıl devlet tüm dünya ülkeleri tarafından hızla silahlandırılacak. Dev bir askeri güce sahip komünist diktatörlük halini alacak. Bazı çevreler tarafından ısrarla telkin edildiği gibi, bölgedeki bu yapı demokrat da, barışçıl da olmayacak. Derin Avrupa ve Derin Amerika'nın Orta Doğu'daki ileri üssü askeri harekat noktası olacak. Peki, dünya derin devletinin bağımsız komünist Kürdistan hayali kurmasının gerçek amacı ne? Amaç, İslam Birliği'ne karşı deccali bir set oluşturmak. Amerika derin devleti PKK'yı, Armageddon'u başlatacak Yecüc Mecüc olarak kullanmak istiyor. Bu tüm bölgeyi kan gölüne çevirecek bir felaket. Derin Avrupa ve Derin Amerika, Orta Doğu'da kuracağı Kızıl Kürdistan'la hem Türkiye'yi güçten düşürmeyi hem de Türk-İslam aleminin birleşmesini engellemeyi planlıyor. Komünist Kürdistan, Türkiye ile İslam alemi arasında deccali bir set olacak. Amaç Kürtlerin korunması veya kurtarılması değil. Derin Amerika ve Derin Avrupa, PKK'yı Kürtleri çok sevdiği için onları korumak için desteklemiyor. Bölgede Müslüman ülkelere karşı kullanabileceği güçlü bir müttefik oluşturmak için destekliyor. Kürtlerin ne durumda olduğu veya bundan sonra neler yaşayacağı bu çevrelerin umrunda dahi değil. Nitekim daha önceki yıllarda da defalarca Kürtleri öne sürdüler ve her defasında yalnız bıraktılar. Saddam Kürtleri kitleler halinde katlederken hiçbir tepki göstermediler. Avrupa ve Amerika derinlerinin PKK sevgisinin amacı belli. Marksist, Leninist, Stalinist ve askeri açıdan çok güçlü bir Kürdistan, Müslümanlar üzerinde dehşetli bir baskı oluşturacak. Bu kızıl diktatörlük, Müslümanları toplu olarak imha etmekte kullanılacak. İşte bu sebeple Orta Doğu'nun kızıl bir kan denizinde boğulmasını engellemek için PKK'ya karşı kültürel milli seferberlik ilan edilmesi şarttır. Bilinmelidir ki PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Kürtler dindar, efendi, güzel ahlaklı insanlardır. PKK ise dinsiz, Allahsız, ahlak ve aile kavramlarını reddeden bir dehşet örgütüdür. Tertemiz Kürt halkıyla terörist PKK'nın yan yana gelmesi mümkün değildir. Yerel yönetimleri güçlendirme bahanesiyle bölge halkının her türlü ihtiyacının ve hakkının PKK gibi despot ve saldırgan bir örgütün inisiyatifine bırakılması asla kabul edilemez. PKK, Marksist, Leninist, Stalinist bir örgüttür ve ideolojisi gereği kendisinden farklı düşünen hiçbir oluşuma izin vermez. Bölgede başka bir partinin, sivil toplum kuruluşunun faaliyet yapması imkansız hale gelir. PKK, kendilerine şirin görünmeye çalışanlar da dahil, farklı düşünen hiç kimseye bölgede yaşam ve varlık hakkı tanımaz. Hepsini acımasızca ezer. Devletimiz bu gerçeği göz önünde bulundurarak, başta Öcalan'ın serbest bırakılması ve özerklik talebi olmak üzere Kürt kardeşlerimizi PKK'nın inisiyatifine bırakacak tüm tekliflere karşı net bir tavır göstermelidir. 10 yıllar boyunca iddia edilen Ergenekon yapılanmasının zulmü altında ezilen Kürtleri, şimdi de Marksist, Leninist, Stalinist bir baskı rejimine terk etmeyi hiçbir vicdan kabul edemez. Batı derin devletleri Kürt halkının dostu değildir. Saddam'ın, Esad'ın Kürtleri acımasızca ezmesine, 10 yıllarca sessiz kalan bu yapıların son dönemlerde Kürtleri destekliyor gibi görünmeleri aldatıcıdır. Bu çevrelerin tek amacı dinsiz, Allahsız, kitapsız PKK'yı bölgede bağımsız komünist Kürdistan kurulması için kullanmaktır. Tüm bölge ülkelerinin bu oyuna karşı dikkatli olması gerekir. Müslümanı Müslümana kırdırmayı amaçlayan bu oyunun bozulması PKK'nın ideolojisine ilmen cevap vermekle, gençleri Darwinizme, komünizme, materyalizme karşı bilinçlendirmekle, Kur'an'a tam sarılmakla, İslam birliği ve Mehdiyetle mümkündür. Bu yüzyıl Allah'ın izniyle PKK'nın tarihe karıştığı, hakkın üstün geldiği yüzyıl olacaktır.
Evet, zaten bir Kürt sorunu diye bir sorun yok ülkemizde. Türk-Kürt kardeş, bin yıldan beri kardeş. Bunun pekişmesi ancak ortak değerlerimiz, manevi değerlerimiz, mukaddesat değerlerimizle yükselecek olan ve perçinleşecek olan bir değer. Ve terörün de esasında köklü olarak çözümü de İttihat-ı İslam'dır. Yani bütün İslam dünyasının, Türk devletlerinin, Müslüman kardeşlerimizin bir arada olduğu, işbirliği yaptığı, sevgi dayanışması içinde olduğu büyük bir birlik, ki Avrupa bunu yapıyor, bunda bir hayır, hikmet, bir fayda görmeseler birlik olurlar mı? Demek ki bizim ihtiyacımız olan, Allah'ın farz üzerimize vazife kıldığı Müslümanların birlik olması, bunun sağlanması zaten bütün terörü, Orta Doğu'daki bütün radikalizmi Türkiye'deki terörü her şeyi köklü olarak sonlandıracağı net, açık, kesin bir çözüm.
Dış bağlantıları üzerinde de durdu Sayın Ayhan Ogan. Yani Türkiye'ye hakikaten birçok yerden şu an belli bir tazyik, özellikle son bu Fransa'daki olaylardan sonra, hocamız onu da zikretti. Sanki onun da failleriyle Türkiye bağlantıdaymış gibi belli bir çevrelerin ve zihniyetlerin gösterme çabası var. Ve PKK'ya olsun, YPG'ye olsun ve bunun diğer uzantıları PYD'ye olsun bir ciddi bir destek var. O yüzden bu Avrupa'daki oyunu da bozmak açısından İslam ülkelerinin yapabileceği, çünkü şu an bu hafta mesela bu Fransa'daki saldırılardan sonra İspanya'da belli kanunlar çıktı. Mesela doktora giden Müslümanlara kadar hareketlerini takip edelim. İşte doktorun elini sıkıyorlar mı? Erkek doktora, kadınlar muayene oluyor mu? Tek tek bunu da böyle zaptı rapt altına alır şekilde yoğun bir şey gözetim başladı. Tabii bunu da yenmenin yolu, bunu da Allah'ın izniyle boşa çıkarmanın yolu, yine Orta Doğu'da da, İslam dünyasında da ülkelerin birlikteliğinden, bir arada kardeşlerimizin hareket etmesinden geçiyor. Tabii aynı zamanda da IŞİD gibi radikal oluşumların da İslam dünyasının, İslam'ın gerçeklerini yansıtmayan tarzda hareketlerin de ilacı ve devası bunda oluyor. İstiyorsan inşallah Orta Doğu'da Müslümanların birlikteliğiyle ilgili filmimizi izleyip sonra da terörün çözümünün İttihat-ı İslam'da olduğu konulu filmimizi izleyip sonra inşallah devam edelim.
Orta Doğu'nun sevgi ve birlikteliğe her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Orta Doğu'da yaşanan siyasi gelişmeler, felaketler, savaşlar ve çekilen acılar vicdanları sızlatıyor. Acımasızlıklar, adaletsizlik, kin, öfke ve nefret toplumları adeta felç ediyor. İnsanlar sevgiye aç, barışa, merhamete, muhabbete, şefkate olan özlem hiç olmadığı kadar fazla. Kolay olan, yeryüzüne barış ve sevgi politikalarını hakim kılmak. Zor olansa, nefret, kin, gaddarlık, acı, ızdırap, zulüm ve savaşlar içinde yaşamak. Orta Doğu'nun son 100 yıllık tarihi savaşlar, işgaller, terör ve şiddetle dolu. Emperyalist zihniyet 1916'da Sykes-Picot gizli anlaşmasıyla Orta Doğu'yu cetvelle çizerek suni bir şekilde böldü. Yüzlerce yıldır bir arada yaşayan kardeşler, akrabalar, toplumlar zoraki olarak ayrıldı, bölündü. Bu da yetmedi, bölgenin yeraltı kaynakları ve maddi gücü yoğun bir sömürüye maruz kaldı. Ardından gelen diktatörler insanların hayatını kararttı, özgürlüklerini ellerinden aldı. Orta Doğu halkının gururu kırıldı. Maddi ve manevi açıdan dünyanın en zengin coğrafyası olan, peygamberlerin yaşadığı kutsal toprakların yer aldığı bu güzel coğrafya adeta bir cehennem ortamına dönüştü. Çıkarcılık, egoizm ve sevgisizlik bölgenin sıcacık insanlarını adeta felç etti, neşesini elinden aldı, huzurunu bozdu. Şiddet ve nefret üslubu toplumlara yaşama sevinci yerine acıyı tattırır oldu. Kimi aşiret, örgüt ve partiler kendi çıkarları uğruna güç sahibi oldukları bölgelerde en temel insan haklarını ihlal eder konuma geldiler. Rejimler halklarını değil, iktidarlarını düşünür hale geldiler. İnsana değil, maddiyata yatırım yapıldı. Paralar eğitime, sağlığa, sosyal yaşama, sanata değil, silahlara harcanır oldu. Emperyalizm, vahşi kapitalizm ve nefreti ön plana çıkaran diğer siyasi akımlar bölgeye ne barış getirdi ne de mutluluk. Bölgeye gelen ülkelerde hep sevgisiz politikalara sarıldı. Sorunlar sevgi, muhabbet, hoşgörü ve karşılıklı anlayışla değil, sadece şiddetle çözülür hale geldi. Oysa bölgenin tek ihtiyacı sevgi. Tepeden bakan üsluplar, tehditler, sertlik, anında şiddet ve nefret politikaları yerine Orta Doğu'ya sevgi politikaları hakim olmalı. Dünya sevgiye muhtaç. Orta Doğu sevgiye muhtaç. Dünyadaki en büyük güç, kararlılıkla sevgi politikalarını isteyecek çok kaliteli bir toplumun varlığıdır. Birlik olmak, zorluklara ve saldırılara karşı topyekün karşılık verebilmek, güçlü olmanın sırrı. Kalite, sanat, marifet ve birlik olmak en büyük silahımız. Sevgi, en büyük silahımız, zenginliğimiz. Orta Doğu'da ülkeler durmadan bölünmeye doğru gidiyor. En başta bu durdurulmalı. Bu mantık yerine birlik ruhu bu coğrafyaya hakim olmalı. Her bölünmeden sonra yeni yeni geçilmez sınırlar, aşılması imkansız setler inşa ediliyor. Mayınlar döşeniyor, dikenli teller çekiliyor, duvarlar yükseltiliyor, hendekler kazılıyor. Oysa Orta Doğu'nun ihtiyacı olan şey sevgi bağlarıyla sınırların kalkması ve alabildiğince özgürlük. Birlik olmanın insanların hayatına getireceği güzellikler çok. Serbest dolaşımın olduğu, sınırların ortadan kalktığı, Kahire'den kalkan bir insanın Şam'a, İstanbul'a, Bakü'ye kadar kolayca gidebildiği bir özgürlük ortamı. Beyrut'ta kahvaltı eden bir insanın akşam yemeğini Gazze'de yiyebildiği, Kudüs'ü ziyaret edip akabinde Yemen'e huzurla gidebildiği bir Orta Doğu olmalı. Bu birliği sağlamanınsa tek yolu var. Kur'an'a sıkı sıkıya sarılmak, Allah'ın bizden istediği ahlakı yaşamak ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelediği Mehdi'nin bir an önce zuhurunu istemek. Unutmayalım, başı olmayan ve dağınık olan İslam aleminin huzur bulması imkansız. Teröre çözüm, özerklik ya da federasyon değil, İslam birliğidir.
Türkiye, tarihi bir dönem yaşıyor. Hepimizin ortak isteği, yıllardır Güneydoğu'da devam eden terörün son bulması.
Terör sorununun bitmesiyle, Türkiye sadece bölgede değil, çok geniş bir coğrafyada etkin rol oynayacak. Türkiye, Türk-İslam alemini birleştirmeye doğru hızla ilerlediği için, Türkiye'yi bölerek gücünü kırmak isteyen güçler olduğunu herkes gayet iyi biliyor. Ülkemizle ilgili böyle sinsi bir plan söz konusu olduğundan, her zamankinden daha dikkatli ve birlik içinde hareket etmek zorundayız. Son dönemde çok konuşulan özerklik, federasyon ve bunun gibi kavramlara karşı da başta başbakanımız olmak üzere tüm Türk halkı teyakkuz halindedir. Ve Sayın Erdoğan defalarca tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet idealinden asla taviz vermeyeceğini vurgulamıştır.
Kardeşlerim, biz tek milletiz. Tek millet. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Romanıyla hepimiz tek milletiz. Tek millet. Ve tek millete ne yakışır? Tek bayrak yakışır. Tek bayrak. İşte tek bayrağımız bu. Şehidimizin kanı. Bağımsızlığımızın ifadesi hilal. Şehitlerimiz yıldız. Kardeşlerim, üçüncüsü ne? Tek vatan. 780 bin kilometre kare ile tek vatan. Bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez. Biz bu topraklar üzerinde kimseye operasyon yaptırmayız. Ve bu yapı bu şekilde korunarak biz geleceğe yürüyeceğiz.
Böyle hassas bir dönemde başbakanımızın bölünmeye karşı bu dirayetli tutumuna millet olarak desteğimizi açık açık göstermemiz gerekir. Bu desteği göstermenin en güzel yolu bölünmeye karşı olduğumuzu, federasyon, eyalet, özerklik gibi hiçbir yapıyı şu anki mevcut koşullarda kabul etmediğimizi açık ve net ifade etmektir.
Özerklik ya da federatif sistem şu dönemde neden tehlikelidir? PKK'nın hayalindeki özerklik ya da federasyon, Güneydoğu'daki güzel insanımız için bir kurtuluş değildir. Çünkü karşımızda dili, ırkı, özgürlüğü için değil, asıl olarak ideolojisi için silahı eline almış bir yapı vardır. PKK, materyalist, darwinist, komünist bir örgütlenmedir. En başından beri de ideali komünist bağımsız Kürdistan kurmak olmuştur. PKK'nın ideolojik temelinin Marksizm ve Leninizm'e dayandığı Öcalan'ın sözlerinde şöyle ifade edilir.
PKK, Marksizm-Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etle tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir.
Bu nedenle PKK, Marksist, Komünist ideolojiden vazgeçmediği sürece özerklik veya herhangi bir federatif sistem son derece tehlikelidir. Çünkü bu tip yapılar örgüt için kendi ideolojilerini hayata geçirebilecekleri bir yönetimin ilk ve güçlü bir adımı olarak algılanmaktadır. PKK'nın fikren güçlü olduğu bir ortamda valisini, savcısını kendisinin seçtiği, savunma güçlerinin kendileri tarafından sağlandığı bir özerkliğin, bağımsız, komünist bir Kürdistan'ın kurulmasının bir önceki aşaması olacağı açıktır. Ayrıca böyle bir özerklik, bölge insanına ekonomik olarak da refah sağlamayacaktır. Zorlu coğrafi koşullara sahip, denizlere ulaşım yolu olmayan, dar bir alana hapsedilmiş olan bu özerk yapı, komünist sistemin hakimiyetiyle gelişemeyecek, tüm maddi imkanlar silahlanmaya ve askeri harcanmaya yöneltileceği için daha da fakirleşecektir.
Üstelik bölge insanı, komünizmin getireceği despot yönetime terk edilmiş olacaktır ki, bu duruma ne aziz milletimiz ne de hükümetimiz asla izin vermez. Bu yüzden bölgeyi ferahlatacak olan temel husus PKK'nın fikri yapısının değişmesini sağlamaktır. Anti-materyalist, anti-darwinist, anti-marksist, anti-leninist tam bilimsel anlatımla ve geniş çaplı bir fikri mücadeleyle bu değişim sağlanabilir. Yaklaşık 30 yıldır PKK'nın köy köy, kasaba kasaba yaptığı propagandanın ilmi cevabı verilmeli, gençlerin anti-darwinist, anti-materyalist bilgiyle donatılmaları sağlanmalıdır. Irk temeline dayalı bir eyalet sistemi asla olmamalıdır. Bu bölünmeye sebep olur.
Bir ülkeyi ırka dayalı bölümlere ayırmak, o ülkeyi paramparça etmek anlamına gelir. Güneydoğu'da bir Kürt eyaleti, Karadeniz'de bir Laz eyaleti, Akdeniz'de Türkmen eyaleti gibi saf ırka dayalı ayrımlar doğrudan bölünme demektir ve bu asla kabul edilemez. Eyalet sistemi, askeri ve ekonomik olarak çok güçlü olan, merkezi yapısı sağlam ülkelerde çok geniş coğrafyaların yönetimi ve idaresi için pratik bir yöntem olabilir. Ama bu sistem hiçbir şekilde tek bir ırkı temel alan bölümler oluşturmamalıdır. Yani Güneydoğu'nun sadece Kürtlere ait olduğunu iddia edip Kürt'ün Kürt'ü yönettiği bir sistem asla olmamalıdır. Bunun yerine Güneydoğu'da Arap, Kürt, Laz, Türk karışık bir bölge, kuzeyde Kürt, Laz, Türkmen karışık, güneyde Türkmen, Kürt, Gürcü, Laz karışık, batıda Türkmen, Laz, Arap, Kürt karışık yerleşim yerleri şeklinde bir sistem olmalıdır. Yani hiçbir bölge ırk birliğini esas alan bir parça olarak düşünülmemelidir. Her bölgede her ırktan insanın birinci sınıf vatandaş olduğu, hepimizin Allah'ın kulları olduğumuz ve kardeş olduğumuz gerçeğine göre düzenlenmiş bir yapı olmalıdır.
Unutmamak gerekir ki Türkiye'yi büyütecek olan birlik ve beraberliktir. Türkiye tüm Türk İslam aleminin umudu konumundadır. Ve bir öncü olarak ortaya çıkıp tüm İslam alemini birleştirebilmesi için üniter yapısını koruyan güçlü bir ülke olması şarttır. Kendi içinde parça parça olan bir ülkenin diğer ülkeleri birleştirecek güç ve iradeye sahip olarak gözükmesinin mümkün olmayacağı açıktır. Sınırların kalktığı, tüm İslam aleminin kardeş olarak birleştiği bir dünya için yapılması gereken,
günümüzün mevcut koşullarında eyalet sistemini savunmak yerine adaletin, barışın, insan haklarının, sevginin, kardeşliğin, eşitliğin, demokrasinin, özgürlüğün gerçek koruyucusu olan İslam Birliği'ni savunmaktır.
Kürt kardeşlerimiz Türkiye'nin süsüdür. Vatanımızın her karış toprağı bizim için altın değerindedir. Vatanımızın her karış toprağında yaşayan insanımız bizim için paha biçilmez değerdedir.
Siirtli zezelden, siirtli zezelden, her güzel bize gelir vaydi.
Kürt kardeşlerimiz de Türkiye'nin süsüdür. Kürt halkı da İslam'a bağlı, güzel ahlaklı, fedakardırlar ve manevi değerleri yüksektir.
Eski dönemlerde Kürt kardeşlerimize çektirilen ızdırap ve işkenceleri anlamak ve bunları telin etmek çok önemlidir. Kürt halkımızla kaynaşarak, bir olarak, tek bir millet olduğumuzu hissettirerek, sevgiyle, merhametle geçmişteki bu acılarını unutturup küskünlüklerini gidermek ve manevi yaralarının izlerini el birliğiyle hızla sarmak gerekmektedir. Hükümetimizin milli politikası da bu yöndedir.
Biz Türkiye'nin bütün vilayetlerini 780 milyon kilometre karelik vatan topraklarını hep bir bildik. Ayrım yok. Yola çıkarken Afyon Karahisar'dan bir şey söyledim. Bizim dört temel başlığımız var. Nedir o? Bir, biz tek millettir. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla, Gürcüsüyle, Arnavutuyla, Boşnağıyla, aklınıza ne gelirse tek millet dedik.
Teröre çözüm, milletimizin birbirine kenetlenmesi, birbirini çok sevmesi, Allah'tan çok korkması, Allah'a canı gönülden bağlanması, Kur'an'a bağlanması, devletimizin üniter yapısının tam korunması ve İslam Birliği'nin bir an önce oluşturulmasıdır.
Evet, Ayhan Ogan'ın da söylediği gibi, röportajda ve filmlerimizde de izlediğimiz gibi, Türk-Kürt kardeşliği, Orta Doğu'daki Müslüman camiaların birbirine olan sevgisi, muhabbeti, kardeşliği, dayanışması mutlaka artması gerekiyor. Şu andaki yetersiz. Yetersiz ve Allah'ın beğendiği gibi olmadığından dolayı zaten yeryüzünde fitne ve bozgunculuk ağırlaşarak devam ediyor. Biz buna karşı Cenab-ı Allah'ın ayetine sarılmalı, birlik ve beraberlik içinde olmalıyız onun emrettiği gibi. Bu birlik ve beraberliği bakın Sayın Hocamız 30 yıldan beri söylüyor. 30-35 yıldan beri ve bu eserlerinde de var, programlarında da var, bunun üzerine kitapları var. Bizzat verdiğimiz onun vesilesiyle konferanslar var. 30 yıldır her programda, her konferansta, her kitapta bunu dillendiriyoruz. Bu hakikaten Müslümanların üzerine farz bir vazife. Bu olması gerekiyor. Bu olmadan rahata ermek yok dünyada. Çünkü Allah'ın kanunu bu. Bu kanuna bizim boyun eğici olmamız istekle. Çünkü zaten Müslümanlar kardeşimiz. Bizim ona sevgi, sahiplenme, mazluma yardım ve dünyadaki şiddeti önleme. Yani İslam'ın gerçekten barış, merhamet dini ve insanlığa sükunet ve güzellik getireceğini zaten göstermemiz gerekiyor. Ve bunun için de o ahlakı üzerimizde taşıyıp Müslüman kardeşlerimizde o ahlak çerçevesinde sevgi birliğine davet etmemiz ve onu oluşturmamız gerekiyor. Gerçek net çözüm de budur. Hocamızın dediği gibi... Büyük bir dayanışma, Türk İslam Birliği, sevgi birliği, sevgi birliği ama onun getireceği güç de olan caydırıcılıkla zulmetmek isteyenlerin, kötülük yapmak isteyenlerin o caydırıcılıkla korkup, Allah'tan korkmayanların o caydırıcılıkla korkup yeryüzünde kötülüğü uygulayamayacakları derecede bir güç birliği. Bu da sevgi ve barış için bir güzellik. Mutlaka gereken bir güzellik.
Cenab-ı Allah'ın bize Kur'an'da emri de bu. Allah'ın ipini hepiniz sımsıkı sarılın diyor. Allah kendi yolunda kurşunla kaynatılmış binalar gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever buyuruyor Cenab-ı Allah. Ve siz birbirinizle yardımlaşmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar diyor. Hakikaten de bugün Cenab-ı Allah'ın bu ayetinin tecellisini görüyoruz. Yeryüzünde şu an büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkmış durumda. Ve bu bütün İslam ülkelerine de tek tek sirayet etmiş, sıçramış ve gücü ve şiddeti katlanarak hocamızın da her zaman söylediği gibi 2013-2014'ten sonra 2015'in çok daha karışık geçeceğini hocamız söylemişti. Hakikaten bunu gözlemliyoruz. Eğer bu İslam Birliği bir an önce oluşmazsa biz buna gayret edip fiili ve şahsi manevi dualarımızı yapmazsak bu artarak bu zulüm gidecektir. Zaten sırf Suriye'deki, Irak'taki olayları ele aldığımızda bile binlerce, on binlerce şehit olan, on binlerce yurdundan sürülen Müslüman kardeşimiz var. Ki bu ülke ülke sıçrıyor. Bu Avrupa'ya da sonuç olarak, Batı dünyasına da rahat vermiyor. Bugün artık Fransa'nın başkentinden tutun da Londra'nın başkentine kadar, Amerika'ya kadar herkes alarma geçmiş vaziyette. Tek yol, hak olan çözüm İslam Birliği ile ancak son bulacaktır bu da inşallah.
Evet, o zaman şu olacak. Röportajda Ayhan Ogan'ın dediği gibi tahammülsüzlük diyor ya, Batı'nın tahammülsüz olması. Müslümanlarda meşrebi, mezhebi, renkleri farklı olan kendi kardeşlerine karşı tahammüllü olacaktılar. Aslında bu kelime Müslümanlar için iyi bir kelime değil. Bilakis sevgi dolu olmaları. Yani tam tersi, daha 180 derece. Allah'a bir, kitabı bir, peygamberi bir, dini bir, her türlü özelliği bir olan ama mizaçların da uygulamalarında farklılık olan Müslüman kardeşlerini sevecekler. Sevgisini arttıracaklar, muhabbetlerini arttıracaklar. Tahammülsüzlük olmayacak. Bilakis tam tersi dayanışma ve muhabbetini arttırıcı bir sevgi dili oluşturarak Müslümanları bir araya getirmek için gayret gösterecekler. Programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.